Ayrım 13.
Ha diyerek ağırdan yanımıza geldi. Belki bizim oraya giden birileri çıkar diye bekliyordum da. Geçe kalmışsın dedim. Orlik pek de doğal olarak ne olmuş yani? Sen geç kalmadın mı ki dedi. Hala biraz önceki icrasının coşkusu içinde olan Bay Wopus, ah Bay Orlik kendimize bir şiir ve kültür şölini çektik bu gece diye karşılık verdi. Orlik bu konuda bir diyeceği yokmuş gibilerden şöyle bir homurdandı, sonra üçümüz birlikte yolumuza koyulduk. Bir süre sonra baba Orlik'e yarım günlük iznini kasabada mı geçirdiğini sordum. Öyle dedi. Hep kasabadaydım. Senden hemen sonra indim kasabaya. Seni gerçi görmedim ama hemen arkandaydım sanırım. Ha, duydunuz mu? Gene top atıyorlar. Lendohalardan mı diye ben sordum. Öyle. Kafesten 3-5 kuş uçmuş da alacakaranlıktan beri top atıp duruyorlar. Şimdi siz de duyarsınız. Gerçekten de biz daha 5-10 adım gitmeden benim çok iyi anımsadığım o gümbürtü sislerin arasında boğuklaşarak kulağımıza geldi. Kaçakların peşinden koşarcasına ırmak boyundaki alçak topraklar boyunca yuvarlanıp dalgalanarak uzaklaştı. Orlik tam da tüyülecek gece ha diye söylendi. Böyle bir gecede kaçan zindan kuşunu zor tutarız doğrusu. Bu konu aklıma türlü şeyler getirdiğinden sessiz düşüncelere dalmıştım. Kendini bu gece okuduğu acıklı öyküdeki pisi pisini ölmüş amca rolünde gören Bay Wopus, amcanın Camberwell'deki evinin bahçesinde yüksek sesle düşünmekteydi. Yanı başımdaki Orlik elleri ceplerinde ayaklarını sürüye sürüye sallanarak yürüyordu. Her yer kapkaranlık, ıslak çamur içinde olduğundan her adımda çevremize suyla çamur sıçratarak ilerliyorduk. Arada kaçakları haber veren topun gümbürtüsü bir kez daha duyuluyor, sonra yine ırmak boyunca homurdanarak uzaklaşıyordu. Ben kendi düşüncelerime dalmış hiç konuşmadan yürümekteydim. Bay Wopus sıra sıra trajedilerin ölüm sahnelerinde kimi zaman uysalca, kimi zaman ecele meydan okuyarak yiğitçe, kimi zaman da sonsuz acılar içinde kıvrana kıvrana ölüp duruyordu. Orlik kimi zaman vur çekici habire koca kilem, vur durmadan demire koca kilem diye bir homurtu tutturuyordu. İlkin içkili sandımsa da ayıktı. İşte böyle köyümüze vardık. Yolumuz üç şen kayıkçıların önünden geçiyordu. Saat gecenin 11'i olmakla birlikte meyhaneyi büyük bir kargaşa içinde görüp şaşaladık. Kapı ardına dek açık duruyor, içerisi ışık içinde yüzüyordu. Alışık olmadığımız sayıda birçok fener yakılıp oradan oraya taşınmışçasına her yere yayılmıştı. Bay Wopus zindan kaçkınlarından birinin ele geçmiş olduğunu sanarak ne var diye sormak amacıyla içeri girdi. Derken dört nala koşarak yine dışarı çıktı. Bir olay olmuş sizin orada Pip dedi. Koşun. Ona yetişebilmek için bir koşu kopararak neymiş diye sordum. Çıkartamadım. Joe Gargery yokken biri zorla eve girmiş. Kaçkınlar sanılıyor. Birini kıstırıp yaralamışlar. Çok hızlı koştuğumuzdan başkaca konuşamadık. Bizim evi mutfağına girinceye kadar da durmadık. Mutfak insanla kaynaşıyordu. Bütün köy bizim oradaydı. Mutfakta, avluda. Bir hekim vardı. Joe vardı. Bir küme kadın vardı. Hepsi de mutfağın ortasında yere çömelmiş. Ben içeriye girince işi olmayan seyirciler yol açtılar. Böylece ablamı gördüm. Yüzü ateşe doğru dönükken arkadan saldıran bilinmeyen birinin indirdiği korkunç bir vuruşla devrilmiş, oracıkta çıplak tahtanın üzerinde sessiz, kıpırtısız, baygın yatmaktaydı. Kurtulup ayağa kalksa bile bir daha hiçbir zaman kamete kalkamayacaktı artık, bu gözle görülüyordu. 16. Kafam George Barnwell'le öylesine dop doluydu ki ilk ağızda ablama girişilen bu saldırıda benim de bir payım varmış gibi bir duyguya kapıldım. Hiç değilse onun en yakın hısmı olduğuma, canımı ona borçlu olduğumu da herkes bildiğine göre kuşkuları başkalarından çok ben üstüme çekecektim elbet. Neyse ki ertesi sabah olayı gün ışığının aydınlığında düşünmeye, çevremde konuşulanlara kulak vermeye başlayınca sorunu daha mantıklı bir açıdan ele aldım. Joe akşam saat 8'i çeyrek geçeden 10'a çeyrek kalaya kadar şen kayıkçılar meyhanesinde oturup çubuğunu tüttürmüş. Onun meyhanede olduğu saatler içinde bir ara ablamın mutfak kapısında durduğu görülmüş. Tarladan evine dönen bir işçiyle merhabalaşmış ablam. Bu adam ablamı ne zaman gördüğünü kesinlikle bilemiyor. Saptamaya çalıştıkça kafası daha da karmakarışık olarak 9'dan önceydi sanırım demekten öteye geçemiyordu. Joe 10'a 5 kala eve vardığında karısını yerde baygın bularak hemen koşup yardım çağırmış. Ocaktaki ateş hala harlıymış. Şamdanın mumu da söndürülmüş olmakla birlikte henüz pek eriyip ufalmış sayılmazmış. Evden ne mutfaktan ne de başka bir yerden hiçbir şey çalınmamış. Ablamla kapının arasındaki bir masanın üstünde duran, yani başına vurulduğu sırada ablamın arkasında kalan mumun söndürülmesinden, bir de ablamın düşerken devirdiği öteberiden başka ortalıkta hiçbir karışıklık görünmüyormuş. Gene de cinayet yerinde çok ilginç bir ipucu durmaktaydı. Ablamın kafasıyla sırt kemiğine ağır küt diye bir şeyle vurulmuş. Sonra da yüzüstü yattığı sırada üzerine büyük bir şiddetle çok ağır bir nesne fırlatılmıştı. Joe ablamı bulduğu zaman yerde yanı başında pranga mahkumlarının bacağına bağlanan türden bir de demir bulmuş. Zincirden eğlenerek kopartılmış olan bir demir. Bunu bir demirci gözüyle inceleyen Joe, zincirin çok zaman önce kopartılmış olduğunu ileri sürüyordu. Bizim köyde kopan yaygara lenduhalara dek ulaşmıştı. Oradan gelen yetkililer de Joe'nun söylediklerine hak verdiler. Pranga demirinin zindan gemilerinden çıkma olduğundan kuşkuları yoktu da ne zaman çıkmış olabileceğini kestirmeyi göze alamıyorlardı. Ancak bu demiri dün gece kaçan mahkumlardan hiçbirinin takmamış olduğunu kesinlikle ileri sürüyorlardı. Zaten kaçkınlardan biri yakalanmış bile. Yakalandığı zaman demiri de bacağındaymış. Benim kendimce bildiğim kimi şeyler vardı ki bu yüzden kendimce bir sonuca vardım. Bu demir benim kaçkınımın demiriydi. Bataklarda gördüğüm, eğlendiğini duyduğum pranga. Ne var ki bu demir parçası ile işlenen cinayetten onu suçlu tutmak içimden gelmiyordu. Bu demiri ele geçirmiş, sonra da bu canavarca işi yapmış olabilecek iki kişi geliyordu aklıma. Ya Orlik ya da meyhanede bana E'yi göstermiş olan o yabancı. Önce Orlik'ten başlayayım. Turnike'de karşılaştığımız zaman söylediği gibi Orlik de bütün akşamı kasabada geçirmişti. Onu kasabanın meyhanelerinde şurada burada gören birçok tanık vardı. Köye de Bay Wopples, o, ben birlikte dönmüştük. Geçen günkü kavga dışında onu kuşku altında bırakacak hiçbir durum yoktu. Ablamsa hem onunla hem de tanıdığı herkesle yüzlerce kez kavga etmiş olan bir kadındı. Meyhanedeki yabancıya gelince buraya dönüp o iki banknotu istemişse bu konuda hiçbir anlaşmazlık çıkamazdı. Çünkü ablam parayı geri vermeye dünden hazırdı. Odada hiçbir boşma da geçmemişti zaten. Saldırgan öyle gizli, öyle sessiz sızmıştı ki içeri, ablam başını çevirip bakmaya fırsat bulamadan çarpılmış, yere yığılıp kalmıştı. Onun yıkan suç aracını, masumcasına da olsa benim sağlamış olduğumu düşünmek korkunç bir şeydi. Ama başka türlü düşünemezdim ki. Çocukluğumdan beri dilimi bağlayan büyüyü sonunda çözsem de Joe'ya her şeyi açıklasam mı diye ne kararsızlıklar içinde bocalayarak ne anlatılmaz işkenceler çektim ulu tanrım. Aylarca her akşam kendi sorularıma hayır diye yanıtladım. Gene de ertesi sabah kendi kendime aynı konuyu tazeleyip aynı soruları sormaktan kendimi alamadım. Tartışma dönüp dolaşıp şu sonuca bağlanıyordu. Sakladığım sır artık öylesine eskiyip kişiliğime karışmış, benden bir parça olup çıkmıştı ki söküp koparamıyordum. Bu sırrın bunca yıldır sürü sepet zarara yol açtıktan sonra şimdi ancak Joe'yu benden uzaklaştırmaya yarayacağından korkuyordum. Joe bana inanırsa elbet. Ne var ki dilimi bağlayan ikinci korku Joe'nun bana inanmama olasılığıydı. Joe odana pirzolalarıyla köpekler gibi bu anlattığımı da kocaman bir masal sanabilirdi. Her neyse, bu arada ben kendi kendimle pazarlığa oturup bir uzlaşmaya varmıştım elbet. Öyle ya, doğru ile yanlış arasında bocaladığımız zaman vicdanımızın sesini susturmak için bu yolu seçmez miyiz hep? Ben de saldırganın yakalanmasına yardımcı olabileceğim yeni bir durum doğarsa her şeyi açıklamaya karar vermiştim. Londra'nın Bav Sokağı'ndan çağrılan müfettişler, polis memurları, o eski kırmızı yelekli polislerin zamanındaydı, bir iki hafta evimize gelip gittiler. Okuduğum, duyduğum bu tür olaylardaki yetkili kişiler gibi davrandılar. Kısacası suçsuz oldukları gün gibi ortada olan bir sürü insana el koydular, kafalarını yanlış düşüncelere çarptılar, olaylardan, durumlardan yorum çıkaracakları yerde olaylarla durumları kendi kafalarındaki yorumlara uydurmaya çalıştılar. Bir de şen kayıkçıların kapısının önünde anlamlı giz dolu bakışlarla çevrelerine bakarak bir duruşları vardı. Bütün köyü hayran bırakıyordu. İçtiklerini içerken takındıkları gizemli tutumsa hemen hemen caniyi tutuklamalarını seyretmek kadar heyecan vericiydi. Hemen hemen diyorum çünkü caniyi hiçbir zaman ele geçiremediler. Bu yasa yetkililerinin dağılıp gitmesinden çok sonralara değin ablam yatakta ağır hasta yattı. Gözleri bozulduğundan her şeyi birkaç tane görüyor, uzatılan çay bardaklarıyla şarap kadehlerinin sahicileri yerine sanallarını tutmaya kalkışıyordu. Kulağı adam akıllı ağır işitir olmuş, belleği zayıflamıştı. Konuşması da anlaşılmıyordu. En sonunda bizim yardımımızla aşağı kata inebilecek kadar iyileştiği zaman bile kara tahtamı sözle anlatamadıklarını yazıyla yazsın diye yanımda taşıyordum. Yazısının kötülüğü bir yana ablamın imlası da çok zayıftı. Joe'nun okuması da aman aman olmadığı için aralarında akıl dışı karışıklıklar çıkıyordu. Bunları çözümlemek için hep bana başvuruyorlardı. Benim kendi yaptığım yanlışlara gelince şurup yerine turp vermek, Joe'yu çay, sucuğu çocuk diye okumak bunların en hafiflerindendi. Bir yandan ablamın huyları çok düzelmiş, kuzu gibi sabırlı olup çıkmıştı. Kollarıyla bacaklarının hareketlerine kararsız bir titreklik yer etmişti. Sonraları 2-3 aylık aralarla üzerine garip bir dalgınlık gelmeye başladı. Başını elleri arasına alarak kimi zaman bütün bir haftayı karamsar, sessiz düşünceler içinde geçiriyordu. Ona bakacak uygun birini bulmaktan umudumuzu kesmek üzereydik ki o sıralarda meydana gelen bir olay bizim sorunumuzu çözümleyiverdi. Bay Hopkins'ın büyük teyzesi ne zamandır yakalanmış olduğu yaşama tiryakiliğinden vazgeçti. Böylece Biddy bizim eve yerleşti. Ablamı mutfağa inecek kadar iyileşmesinden aşağı yukarı bir ay sonra yeryüzünde nesi var nesi yoksa elindeki küçük benekli sandığa koymuş olarak bir iyilik meleği gibi geldi Biddy bize. Herkesten önce Joe için bir can kurtaran oldu. Karşısında sabah akşam karısının yıkıntısını görmek sevgili dostumu pek sarsmıştı. Çoğu akşamlar onun hizmetini görürken arada bana dönerek o mavi gözleri yaşlarla dolu. "Ah Pip, ne esaslı kadındı bir zamanlar, hükümet gibi," derdi. Biddy ablamı çocukluğundan tanıyormuşçasına becerikli, akıllı, bütün hizmeti kendi üstüne alınca Joe yaşantısındaki yeni dirlik ve sessizliğin ucun ucun tadını çıkarmaya, arada bir şen kayıkçılara gitmeye başladı. Bu değişiklikler ona iyi geliyordu. Polisler mesleklerinin gereği olarak en çok Joe'dan kuşkulanmışlardı. Gerçi zavallı Joe bunu hiç sezmemiştiyse de polislerin hepsi onun şimdiye dek tanıdıkları en sinsi uyur yılan olduğunda düşünce birliğine varmışlardı. Biddy'nin yeni görevindeki ilk başarısı beni tam yenilgiye uğratmış olan bir düğümü çözmek oldu. Bu bilmeceyi çözmek için yırtılmış gene de bir sonuca varamamıştım. Sorun şuydu. Ablam küçük karı tahtanın üstüne durup durup T harfine benzeyen garip bir şey çiziyor. Sonra heyecanlı işaretlerle bunu göstererek özellikle istediği bir şey olduğunu belli etmeye çalışıyordu. Turşudan tutun da tirbuşuna kadar T ile başlayan ne varsa önüne getirmiştim ama boşuna. En sonunda kara tahtadaki işaretin çekice benzediği kafama dank etmişti. Bu sözcüğü ablamın kulağına bağırdığım zaman ablam elini çekiç gibi masanın üstüne vurmaya başlamış, evet dercesine başını sallamıştı. Bunun üstüne bütün çekiçlerimizi birbiri ardına ona getirmiştim ama bu da bir işe yaramamıştı. Derken biçimleri birbirine benzediğinden aklıma koltuk değneği geldi. Köyde birinden bir koltuk değneği ödünç alarak kıvançla getirip ablama sundum. Ama ablam koltuk değneğini görünce başını hayır gibilerinden öyle bir sarstı ki bu zayıf bitik durumunda boynunu incitecek diye korktuk. Ablam Biddy'nin onu anlamakta birebir olduğunu görünce bu gizemli işaret yine kara tahtada görünmeye başladı. Biddy kaşlarını düşünceyle çatarak işarete baktı, benim anlattıklarımı dinledi. Tahtada her zaman baş harfiyle imgelenen Joe ile ablamı derin derin süzdü. Sonra koşarak dükkana gitti, Joe ile ben de peşinden. "Elbet canım," diye Biddy yüzü parlayarak bağırdı. "Anlamıyor musunuz, onu istiyor." "Öyle ya, Orlik hiç kuşkusuz." Ablam onun adını unutmuş ancak çekiciyle belirtiyordu. Kendisini mutfağa neden çağırdığımızı anlattık. Orlik çekicini ağır ağır elinden bıraktı. Alnını koluyla bir de önlüğüyle sildi. Sonra dizlerini o kendine özgü aylak salla patilikle çarpıltıp ayaklarını sürüyerek dışarı çıktı. Ne yalan söyleyeyim, ablamın onu suçlayacağını ummuş olduğumdan bambaşka çıkan sonuç beni düş kırıklığına uğrattı. Çünkü ablam Orlik'i hoş tutmak istediğini bize açıkça belirtti. Sonunda onu bulup getirdiğimize pek sevindiği belliydi. İçecek bir şeyler sunmamız için bize işaret etti. Onun bu karşılanmadan hoşnut kalmasını özellikle istiyormuş gibi yüzüne bakıyor, onu yumuşatmak için elinden geleni yapıyordu. Tüm davranışında öyle alçak gönüllü bir yumuşak başladık, bir uysallık vardı ki küçük bir çocuğun sert bir öğretmene karşı olan tutumunu andırıyordu. Artık gün geçmiyordu ki ablam kara tahtaya çekiç resmi çizmesin. Orlik de o kolları sarkık, başı önünde çarpık dizli, gevşek yürüyüşüyle gelip sessizce ablamın önünde duruyordu. Bu işe ne anlam vereceğini, bencilliğin o da bilemez gibiydi. 17. Çıraklık yaşamının tek düze akışına kendimi iyice kaptırmıştım artık. Köyde batakların sınırı ötesinde bu tek düzeliği bozan tek şey yaş günüm gelince gene gidip Miss Havisham'ı görmemdi. Miss Sarah Pocket'ı gene kapıyı bekler buldum. Miss Havisham gene bıraktığım gibi duruyordu. Estella'dan da aynı biçimde, belki de sözcüğü sözcüğüne geçen seferki gibi konuştu. Bunun her yıl yenilenen bir gelenek olup çıktığını hemen şimdiden söyleyeyim. Bu gidişimde Miss Havisham'ın verdiği parayı almak istemedimse de bunun etkisi onu kızdırmak oldu. "Ne o, az mı geldi yoksa?" diye sorunca ve ondan sonraki yıllarda parayı aldım. Bu durgun yaşlı ev, pencereleri kapalı odalardaki sarı mum aydınlığı, tuvalet masasının başında oturan solgun hayalet öylesine hiç değişmiyorlardı ki saatlerin durmasıyla birlikte bu gizemli yerde zaman da durmuş gibi geliyordu bana. Ben, dışarıdaki herkes, her şey büyüyüp yaş alıyorduk, yalnızca burası olduğu yerde sayıyordu. Eve tek bir güneş ışığı sızmadığı gibi benim bu eve ilişkin anı ve düşüncelerim de doğal gün aydınlığından yoksundu. Aklım ister istemez karışıyordu ve bunun etkisiyle her geçen gün zanaatimden biraz daha soğuyor, evimden barkımdan biraz daha utanıyordum. Bir yandan Biddy'de bir değişiklik olduğunu usul usul algılamaya başlamıştım. Biddy'nin ayakkabılarının topukları sanki aşınmaz olmuş, saçları pırıl pırıl düzgünleşmişti. Elleri de her zaman tertemizdi. Güzel değildi gerçi. Köy kızıydı ne olsa, Estella gibi olabilir miydi? Gene de ev ekmeği gibi sağlıklı, tatlı, uysal, cici bir kız olup çıkıvermişti. Yanımıza geleli bir yılı biraz geçtiği bir sırada, büyük teyze için tuttuğu yastan yeni çıktığı sıralardaydı. Bir akşam gözlerinin güzel, iyilik dolu olduğunu gördüğüm gibi bu gözlerin bir garip derin dalgınlıkla, yoğun bir ilgiyle baktığı da dikkatimi çekti. Bir ara elimdeki işten başımı kaldırmıştım. Bilgimi ilerletmek yolunda bir taşla iki kuş vurmak için okuduğum kitaptan kimi bölümleri defterime çekiyordum ki gözlerimi sayfadan ayırınca bir dilinde benim yaptığım işi izlemekte olduğunu gördüm. Kalemi elimden bıraktım. Bide dikişine ara verdi ama iğnesini elinden bırakmadı. Bide dedim, nasıl oluyor bu iş, anlat bana. Ya ben pek budalayım ya da sen olağanüstü akıllısın. Hangi işi diyorsun bilmiyorum ki diye Bide gülümseyerek yanıt verdi. Bütün ev işlerini çekip çeviriyordu, hem de kusursuzcasına. Ama uğradığım şaşkınlıkta katkısı çok olmakla birlikte benim demek istediğim şey bu değildi. Benim bütün öğrendiklerimi öğrenip bilgi konusunda hep başa baş gitmeyi nasıl beceriyorsun Bide? Okumuşluğum az buçuk başıma vurmaya başlamıştı. Çünkü yaş günümde aldığım paraları kitaba yatırdığım gibi son zamanlarda harçlığımın önemli bölümünü de bu amaç için harcamayı huy edinmiştim. Gerçi şimdi düşünüyorum da bu yoldan edindiğim bir lokma bilgi bana çok pahalıya oturmuş gibime geliyor. Bide, asıl ben sana sorayım dedi. Sen nasıl başarıyorsun bu işi? Yok yok, akşamları dükkandan döndüğüm zaman hemen kitaplarımın başına geçiyorum. Sen de görüyorsun Bide. Oysa ben senin kitap okuduğunu hiç görmüyorum. Bide usulca senden geçiyor olmalı, nezle filan gibi diyerek yine dikişine koyuldu. Kafam bu düşüncelerle dopdolu tahta koltuğumun arkasına yaslandım. Bide'nin başını yana eğmiş dikiş dikmesini seyredaldım. Gerçekten şaşılacak bir kızdı şu Bide. Öyle ya, şimdi düşünüyorum da bizim mesleğin yöntemlerini de iyice öğrenmişti bu yıl içinde. Yaptığımız türlü işlerin, kullandığımız türlü araçların adlarını ezbere biliyordu. Kısacası benim her bildiğimi Bide de biliyordu. Deneysel yönden olmasa bile kuramsal yönden Bide demircilik zanaatinde benimle boy ölçüşebilir, belki beni geride bile bırakabilirdi. Her fırsatı sonuna dek değerlendirebilen kişilerdensin sen Bide dedim. Buraya gelmezden önce kendini yetiştirmek için hiç fırsatın olmamıştı. Oysa bak, buraya geldin geleli nasıl da aldın yürüdün. Bide bir dakika beni süzdü, sonra başını gene dikişine eğdi. Gene de ilk öğretmenim bendim değil mi dedi bir yandan dikişini dikerken. Bide diye şaşkınlıklar içinde hafifçe bağırdım. Aa Bide, ağlıyorsun sen. Bide başını işinden kaldırıp gülerek ağlamıyorum işte dedi. Onu da nereden çıkardın kuzum? Nereden çıkarabilirdim bunu? Nakışının üstüne düşen tek bir gözyaşının ışıltısından başka. Sessizce oturduğum yerden eski Bide'yi anımsıyordum. Bay Wopples'ın büyük teyzesi, kimi kişilerin kurtulması dört gözle beklenen o yaşam tiryakiliğinden vazgeçmezden önce şu Bide nesilik, kirpas içinde eteği düşük bir kızcağızdı. O küçük döküntü dükkanda, o gürültülü sefil akşam okulunda ne umutsuz kuşlular altında çırpınırdı. Hoca hanım denen o köhne, ağır beceriksizlik bohçasının yükünü her zaman omzunda taşıyarak. Düşünüyordum da Bide'nin kişiliğinde şimdi yeşermeye başlayan Filiz'in tohumu daha o karanlık günlerden beri içinde gizliymiş demek. Öyle ya, içimde ilk olarak bir tedirginlik, hoşnutsuzluk kıpırtısı sezer sezmez gidip ondan yardım dilemiştim. Hem de içgüdüyle, doğal olarak. Bide hiç konuşmadan dikiş dikiyordu, gözleri artık yaşsız. Kafam bu düşüncelerle dopdolu, karşıdan Bide'ye baktıkça ona olan gönül borcumu yeterince duyup belli etmedim sanırım diye içimden geçirdim. Kendimi ondan uzak tutmuştum belki de. Oysa ona daha çok yaklaşıp açılmalı, iş dünyamı paylaşmak mutluluğundan onu yoksun bırakmamalıydım. Düşüncelerimde bu sözcükleri kullanmamakla birlikte aklımdan geçenler bu havadaydı. Konuyu kafamda bir iyi evirip çevirdikten sonra, öyle Bide, ilk öğretmenim sendin diye onu yanıtladım. Bir gün gelip burada bizim evin mutfağında baş başa oturacağımızı o zaman söyleseler inanmazdık bile. Zavallıcığım dedi Bide. Lafı böyle hemen ablama döndürmek tam onun bencillikten uzak kişiliğine özgü bir şeydi. Hemen yerinden kalktı, ablamı daha rahat ettirmek için elinden geleni yaptı. Sonra çok doğru dedin ama böyle olması da çok acı dedi. Her neyse dedim, daha çok konuşup dertleşmeliyiz seninle eskisi gibi. Ben de sana eskiden yaptığım gibi daha çok akıl danışmalıyım. İster misin Bide, önümüzdeki pazar kırlarda başımızı alıp uzun uzun dolaşalım şöyle, doya doya konuşalım. Ablamı hiç yalnız bırakmıyorduk. Ne var ki pazar günü öğleden sonra Joe onun bakımını seve seve üstüne alınca Bide ile ben de birlikte gezmeye çıktık. Mevsimlerden yaz, hava açıktı. Güzel mi güzel bir gün. Köyden kiliseyle mezarlığın önünden geçerek bataklıklara çıkıp da pupa yelken yol alan gemilerin bembeyaz yelkenlerini gördüğüm zaman gene mi sevişimle Estella'nın düşüncesi kafamda bu görünümle kaynaşmaya başladı. Irmak kıyısına varıp yamaca oturduk. Ayaklarımızın dibindeki suyun şırıltısı çevrenin sessizliğini bozacağı yerde büsbütün derinleştirir gibiydi. Bir diye sırlarımı açmak için yer bu yer, saat bu saat diye düşündüm. Ona konuştuklarımız aramızda kalacak diye yemin verdirttikten sonra, Biddy dedim, kibar bir beyefendi olmak istiyorum ben. Yok, ben senin yerinde olsam yapmazdım bu işi diye karşılık verdi, işe yaramaz ki. Biddy diyerek biraz dikleştim, beyefendi olmak istememin özel nedeni var. Elbet sen daha iyi bilirsin Pip, ama şu durumda daha mutlu değil misin? Sinirlenerek, şu durumumla hiç mutlu değilim hem de diye söylendim. İşimden de, sürdüğüm yaşamdan da tiksiniyorum Biddy. Çıraklığa başladığımdan beri böyle bu. Alışamadım gitti, saçmalama. Biddy kaşlarını hafifçe kaldırarak yavaş sesle, saçmaladın mı diye sordu. Kusura bakma, istemeden olmuştur. Ben yalnızca senin iyiliğini, esenliğini isterim Pip. Öyleyse peşin peşin anla şunu. Ben bu durumda hiçbir zaman rahat mutlu olmayacağım. Biddy, olamam çünkü. Bu durum acıdan, mutsuzluktan başka hiçbir şey vermez bana. Şimdikinden bambaşka bir yaşama kavuşamazsam dünya bana zindan olur Biddy. Biddy başını üzüntüyle yandan yana sallayarak ne yazık dedi. Ben de kaç kez içimden ne yazık diye düşünmüştüm. Şimdi de duygularımın o hiç kesilmeyen çatışması arasında Biddy'nin böyle dediğini duyunca bir an onun omzuna yaslanıp üzüntümden, kararsızlığımdan ağlamak istedim. Çok haklı olduğunu söyledim ona. Bu duygularımdan ben de utanıyorum ama ne yapayım, elimde değil işte dedim. Yerimi benimseyebilseydim diye konuşarak yanı başımdaki kısa otları yolmaya başladım. Nasıl ki bir zamanlar duygularımın acısını saçımın köklerinden yolup koparmaya, tekmelerimle bira fabrikasının duvarına yedirmeye yeltenmiştim. Demirci dükkanı küçüklüğümde sevdiğimin yarısı kadar sevebilseydim çok daha iyi olurdu benim için. Bunu bilmez değilim. Joe, sen, ben gül gibi geçinir giderdik. Çıraklık sürem dolunca belki Joe'ya ortak olurdum. Daha büyüyünce seninle daha başka bir arkadaşlığımız olurdu belki. Pazar günleri hava açık olduğu zamanlarda gene buraya gelir otururduk. Ama şimdikinden bambaşka bir insan olarak. Durum böyle olsaydı beni beğenmezlik etmezdin değil mi Biddy? Biddy, pupa yelken geçen gemilere bakarak şöyle bir iç geçirdi. Sonra yanıt olarak, yok benim gözüm öyle yükseklerde değildir dedi. Gerçi pek gurur okşayıcı değildi bu sözler. Ne var ki ben Biddy'nin iyi niyette konuşmuş olduğunu biliyordum.